أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, kiremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın güzel söz söyleme, ölçülü, güzel, veciz söz söyleme noktasındaki örnekliğini ve bize olan tavsiyelerini anlatmaya devam ediyoruz. Ve Yüce Kitabımızın, Peygamberimizin bize öğrettiği söz edebinden bahsetmeye çalışıyoruz. Bu sözün güzel olması, beyanın etkileyici olması, ve inne minel beyan lesihran, öyle sözler var ki gerçekten sihir gibidir, etkileyicidir diye Efendimiz Aleyhisselam böyle buyuruyor. Bunu bize detaylı bir şekilde aktaran asr-ı saadetten Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurundan, Medine'den, Mescid-i Nebevi'den güzel bir hadise, güzel bir olay nakletmek istiyorum müsaadenizle. Bir öğle vaktiydi. Kutlu Nebi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz için hazırlık yapıyordu. Bilal radıyallahu anh ezan okumak üzereydi. Medine'nin son aylardaki yoğunluğunu daha da artıracak bir hadise, bir olay meydana geldi. Sayıları 70 ile 80 arasında değişen kalabalık bir grup, atları, develeri ve yayalarıyla birlikte Medine mescidine, Efendimiz Aleyhisselam'ın Mescid-i Nebevisi'ne yaklaştı. Kimisi mescide girerken, kimisi uzakta bekledi. Bir kısmı ise seslerinin çıkabildiği kadar bağırarak Hane-i Saadet'in arka kısmından Efendimiz Aleyhisselam'a "Ya Muhammed uhruç, ya Muhammed uhruç, ey Muhammed yanımıza çık bakalım" diye Efendimiz o Hücre-i Saadet'in arkasından yüksek sesle bağırdılar, seslendiler. Gürültüye dikkat kesilen Efendimiz Aleyhisselam büyük bir sükunetle abdestini tamamladı ve vakur adımlarla mescide yöneldi. Bilal şaşkınlık içerisinde bir taraftan öğle ezanını okudu, bir taraftan da gelen grubu süzdü. 70-80 kişi, atları, develeri, yayaları hep böyle bir yere gelmişler bunlar. Büyük bir grup, kalabalık bir grup. Cemaat toplanmıştı. Efendimiz Aleyhisselam her zamanki gibi öne geçti ve namazı kıldırdı. Selam verdikten sonra hiçbir şeyle ilgilenmeden evine yöneldi. Cemaat gelmiş. Efendim namazı kıldırıyor. Bağırmışlar, çağırmışlar, neyse falan böyle. Sanki hiçbir şey olmamış gibi Efendimiz Aleyhisselam namazı kıldırıyor ve tekrar Hücre-i Saadetlerine yöneliyor. İçeri girdi. İki rekat, belki öğle namazı kıldırdıysa son iki rekatı kılmış olabilir. İki rekat namaz kıldı. Sonra tekrar mescide geldi. Mescidin orta yerine, sonradan elçiler sütunu denilen direği yanına geldi ve durdu. Efendimiz Aleyhisselam gayet vakur, gayet bir sükunet ve sekinet içerisinde. Sonra dedi ki, buyurun, buyurunuz, şimdi söyleyin, ne istiyorsunuz, nedir? Talebiniz nedir, derdiniz nedir? Ben işte Allah'ın Resulü Muhammed olarak buradayım. Ehlen ve sehlen, gelin konuşalım. İşlerinin birisi, şairlerimiz ve hatiplerimizle geldik. Biz över ve biz yereriz. Yani biz kimi översek, o gerçekten övgüye layık birisi demektir. Biz kimi yerersek, kötülersek, o da gerçekten mezmun birisi demektir. Yani adamlar kendilerini hakikatin, doğrunun tek ölçü olarak görüyorlar yani. Bayağı da şeyleri böyle yani biraz henüz Müslüman olmadıkları için söyleyebiliriz. Gurur ve kibirleri ön planda diyelim. Sizinle hesaplaşmaya geldik dedi. Efendimiz Aleyhisselam hemen oradaki o yanlış sözü düzeltti. İnne medhi medhun ve zemmi zemmun. Ne demek? Ben kimi översem o gerçekten övgüye layık demektir. Kimi yerersem o da gerçekten mezmum demektir. Bu hak kimin hakkıdır? Efendimiz Aleyhisselam dedi ki bu hak ancak Allah'ın hakkıdır. Allah över, Allah yerer. Cenab-ı Hak kim efendim övgüye layık görürse o gerçekten övülmeye layık, memduh bir insandır. Cenab-ı Hak kim yererse de, kim överse övsün o mezmumdur. Bu hak yani övgüsü ve yergisi gerçek olan, doğru olan, yerinde olan tek varlık vardır. O da Allah'tır. Onun için siz efendim bir de böyle bir şey yanlış yapmaktan vazgeçin. Sonra diyeceklerinizi deyin bakalım dedi Efendimiz Aleyhisselam. Gelenler Arap kabilelerinin en büyüklerinden ve Hicaz Yarımadası'nın Necit bölgesinden. Bu Necit bölgesi biraz böyle kaba saba insanların çok olduğu bölge olarak bilinir eskiden beri. Irak'a Arap Körfezi'nden Yemen hududuna kadar olan bölgeyi elinde tutan Temim oğullarının ileri gelenleriydi. Büyük bir kabile Temim oğulları. Oturdukları yerlerde çok geniş bir coğrafi bölgeyi oluşturuyor. Kalabalık grup önce Medine'de tutsak olan yakınlarını ziyaret etmişler. Demek orada bazı savaşlar olmuş veya gelenler olmuş, esir edilmişler. Onları ziyaret etmişler. Ardından da mescide yönelerek kendi evinde peygamberimize devrin en etkili silahıyla meydan okumak üzere büyük bir hışımla yığılmışlardı. Nedir o silah? Şiir. Şiir okuyarak, hitap ederek efendimize bir meydan okuma yapıyorlardı. İçlerinde kabilelerinin en seçkin hatipleri ve şairleri de vardı. O gün Medine belki de tarihinin en görkemli söz düellosuna şahit olmuştu. Karşılıklı atışmalar var. Yani onların şairleri şiirler okuyor. Efendimiz Aleyhisselam ona karşılık kendi şairlerinden birisini çıkarıyor. Ona meydan okuyor ve karşılıklı büyük atışmalar söz konusu oluyor buradaki hadisede. Araplar arasında büyük itibar sahibi olan liderleri Akra bin Habis'in, Habis değil Habis. Çünkü Habis kelimesi çok kötü Arapçada. Akra bin Habis'in işaretiyle ayağa kalkan Temimler kabilelerini övüyor. Cahiliye değerlerini yükselten şiirler söylüyorlardı. Henüz bunlar Müslüman değil. Efendimiz Aleyhisselam bir zamanlar Hatibul Ensar adıyla Ensar'ın hatibi, en güzel konuşanı adıyla anılırken bazı heyetlere karşı Allah Resulü'nün adına konuşunca Hatibun Nebi, Efendimiz Aleyhisselam'ın hatibi ünvanını kazanan şair sahabi Thabit bin Kays da onlara karşılık verdi. Onlar birisi geliyor, şiir söylüyor, kendi kabilesini övüyor. Efendim böyle hamaset, böyle hamiyet duyguları öyle şahlanıyor. Efendimiz Aleyhisselam da sabit kalk sen buna bir ağzının payını ver, bir karşılık ver diye. O da kalkıyor, şiirle karşılık veriyor. Akra daha güçlü olan birini adıyla sanıyla Temim'in gözdesi olan Zibrikan bin Bedri ayağa kaldırdı. O da diyeceğini dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu defa gözde şairi Hassan bin Sabit'i çağırdı. Efendimizin en meşhur şairlerinden bir tanesi. Efendimiz'i şiirleriyle destekleyen, İslam'ı destekleyen, Efendimiz'in çok övgülerine layık olan meşhur şair Hassan bin Sabit. Hassan sözlerin en güzelini dillendirdi. Bu şekilde bir onlardan bir bu taraftan söz uzadıkça uzadı. Nihayet kalabalık grup kendi aralarında görüşmek üzere izin istediler. Ve sonunda Efendimiz Aleyhisselam'ın hatiplerinin daha güçlü, onun şairlerinin daha dirayetli olduğunu, dile getirdiklerinin de hak olduğunu teslim ettiler. Gelip Efendimiz Aleyhisselam'a iman ettiklerini itiraf ettiler. Yani demek ki ne olacak? Yani Müslümanların güçlü kalemleri olacak, güçlü şairleri olacak, güçlü hatipleri olacak. Yani her bakımdan yani velillahi izzetu ve li rasulihi ve lil mu'minina velakinel munafikine la yefkahun ve la ya'lemun. Yani izzet Allah'ındır, Resulullah'ındır, müminlerindir ama münafıklar bunu bilmezler diye her bakıma izzet ve yücelik Müslümanlarda olacak. Efendimizin yanında işte bu Sabit bin Kays gibi, ondan sonra efendim Hasan bin Sabit gibi şairler de olmasaydı nasıl cevap verecekti? Demek onlar işte İstanbul'da ne yapıyor, şairleri de yetiştirmiş oluyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu onların bu Temim'den gelen bu 70-80 kişilik grubun Müslüman olmasıyla ve İslamlarını dile getirmesiyle beraber Arap Yarımadası'nın Medine'den öte Irak'a kadar olan doğu bölgesi İslamlaşmış oldu. Sözde gelen fetih yarımadayı kuşatmıştı. Efendimiz bu şeyi nasıl sağlamış oldu? O şairlerin diyalogsuyla, onların karşılık vermesiyle ve diğer taraftan onların kabilelerini yücelten işte hamaset ve taassup dolu sözlerine karşılık İslam'ın yüceliğini ortaya koyan o mısralar, beyitler onların hidayetini sağlamış oldu. Allah'ın izniyle böylece yani güzel bir sözle bu fetih gerçekleşmiş oldu. Kılıç kullanılmadı. Bir efendim savaş olmadı. Sadece sözler yarıştı. Sözler efendim müsabaka halinde oldu ve İslam'ın sözü üstün geldi. Buradaki karşılıklı atışmalarda. Gelen heyet hemen oradan ayrılmadı. Görüşme ve söyleşiler devam etti. Bir aralık heyet içerisinde yer alan Zibrikan bin Bedir ve bir diğer söz ustası Amr bin Ethem Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Gelenlerin kişilikleriyle ilgili özel bir diyalog yaşandı. Şunlar şu, bunlar bu tarzında. Efendimiz Aleyhisselam sordu, onlar söyledi. Orada bulunanlar o gün sözün en güzel ve en güçlüsü nasıl olur ve nasıl söylenirmiş onu gördüler. Adeta büyülendiler. Hele bu son diyalog, son karşılıklı konuşma o kadar hoşlarına gitti ki Amr bin Ethem'in sözleri üzerine Arap'ın en fasihi olan ve kendisine sözün özü Cevamül Kerim lütfedilmiş olan bir üstünlük olarak, bir fazilet olarak Efendimiz Aleyhisselam işte inne minel beyer nesihran, gerçekten öyle sözler vardır ki adeta sihir gibidir, büyülecidir ifadesini kullanmış oldu. Yani bu inne minel beyer nesihran sözünün sebebi vurudu. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sözü söylemiş olduğu ortam böyle Temim oğullarıyla Efendimizin şair arasındaki yapılan karşı müsabahanın sonucunu bildiren onun efendim tabiri caizse efendim bir hitamuhu misk olan bir beyanı oldu Efendimiz Aleyhisselam'ın. İnne minel beyani lesihran, gerçekten bazı sözler çok büyülecidir, çok etkileyicidir. Bu olay bu kadarla kalmamış, heyetin Müslüman olmasıyla Medine'de tutsak edilen esirler özgürlüğüne kavuşmuş. Efendimiz Aleyhisselam heyette bulunanlara bol bol hediyeler dağıtmıştır. Bu Efendimizin ahlakıydı, sünnetiydi, ne varsa hepsini verirdi. Gelenleri böyle hepsini ne kadar gücü yetiyorsa gönlünü verirdi Efendimiz Aleyhisselam. Bol bol hediyeler. Yaşı biraz küçük olmasına rağmen Amr bin Ethem'e özel ihsanlarda bulunmuş. Ay yüzlü söz ustası Zibrikan'ı da kavmine zekat sorumlusu olarak Efendimiz Aleyhisselam tayin etmiştir. Zibrikan Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer dönemlerinde de bu görevini sürdürmüştür. Yani Efendimiz Aleyhisselam bir tayinde bulunuyor. Ne kadar isabetli bir tayinde bulunuyor ki hem Efendimiz hayattayken Hazreti Ebubekir'in hilafeti döneminde de Hazreti Ömer radıyallahu anhuma anhum ecmaim bütün sahabeye rahmet okumuş olalım dönemlerinde de yine bu vazifelerini sürdürüyor. Ama ay yüzlü söz ustası bir insan Zibrikan bin Bedir radıyallahu anh. Öte yandan kalabalık heyet Medine'den ayrılmadan Cebrail Hucurat suresinin 4 ve 5. ayetlerine getirmiştir. Hatta bütün ayetleri, ilk 5 ayeti kerime bu olay üzerine geldiğini görüyoruz. Orada Hucurat ilk 5 ayet. Burada kısaca efendim onlardan bahsediliyor, onu arz etmiş olayım. Toplumsal insani değerleri, sesi ve sözü kullanmanın ahlak ilkelerini öğreten ilahi kelam bu hadisenin yadigar olarak yeryüzüne indirilmiştir. Bu olay Temimoğullarının ziyareti, onların gelmesi, o etrafta, o olay etrafındaki olan bitenler, tartışmalar, konuşmalar Bunun üzerine de efendim ayetler geliyor. Sözlerin en güzel olan ilahi kelam, en güzel Muhammed'i terbiyeyi hatırlatmış ve inananlara şu talimatları vermiştir. 1. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettekullah. Ey iman edenler, hiçbir hususta söz konuşurken, bir konu, bir hususta karar verirken, bir konuda istişare ederken, hiçbir hususta Allah'ın ve Resulünün önüne asla geçmeyeceksiniz. Sizin için Allah ve Resulü her şeyin fevkinde, her şeyin üstünde büyük bir konuma ve değer sahip olacak. Tartışmasız çok yüksek bir konum. Dolayısıyla sen müminsen, sana Allah-u Teala iman, şeref lütfettiyse, hangi hususu olsun, ticaretin olabilir, siyasetin olabilir, eğitimin olabilir, yapacağın işin olabilir, aile hayatın olabilir, konuşacağın bir söz olabilir, vereceğin bir karar olabilir. Orada Allah'ı, Resulullah'ı dikkate alacaksın. Diyeceksin, dur bir bakayım benim Rabbim ne buyuruyor, benim Resulüm ne buyuruyor. Bu konuda hüküm nedir? Allah'ın hükmü nedir? Dinimin hükmü nedir? Doğrusu nedir? Yanlışı nedir? Onu benim önce bir şöyle bir görmem lazım. Onu bir bilmem lazım. Onu şöyle bir efendim baş tacı etmem lazım. Şöyle efendim en birinci sıraya koymam lazım. Bunu koyduktan sonra da ikinci ihtimal yok. Ona göre hareket etmek. Namazı da böyle. Orucu da böyle. Bir konuda diyeyim ki hüküm verirken de böyle. İstişare ederken böyle. Efendimiz Aleyhisselam istişare ediyor. Diyelim ki Resulullah Efendimiz henüz böyle efendim dururken bir başka birisi ya Resulullah şöyle yapalım böyle yapalım. Olmaz. Dolayısıyla Efendimiz hayattayken zaten sahabe-i kiram onlar Efendimizin huzurunda susacaklar. Allah'a ve Resulü daha iyi diyecekler. Efendimiz ne buyursa o olacak. Efendimiz buyur seninle konuş demediği sürece kimse konuşmayacak. Bir edep talimi var burada. Vettekullah. İnnallâhe semî'un alîm. Allah'tan korkun. Allah'a karşı yemine sakının ve her hususta, bütün işlerinizde, hayatınızın her anında Allah Resulullah ne diyorsa nokta. Bitmiştir. Onun ötesine söz olmaz. Nitekim Ahzab suresinin 36. ayet-i kerimesinde Estağfirullah وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْقِيَارَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Herhangi bir hususta ticaret olabilir, siyaset olabilir, eğitim olabilir, aile hayatı olabilir, yapacağımız işte olabilir, söyleyeceğimize sözler, okuyacağımız kitaplar, yapacağımız toplantılar, sohbetler, ne olursa olsun. Orada haramlar olabilir, helaller olabilir. Allah ve Resulü kesin ve bağlayıcı bir hüküm verdikten sonra mümin erkeklere ve kadınlara o konuda efendim bir tercih hakkı söz konusu değildir. Yani sadece onların bir hakkı vardır. Onu olduğu gibi kabullenmek ve teslim olmak ve ona tabi olmak. Allah Resulü böyle diyor ama ben de şöyle düşünüyorum. Allah Resulü zinayı kesin efendim haram kılıyor ama ben ya olmayabilir de. Allah Resulü örtünmeyi farz kılıyor. Ya adettir madettir falan. Hayır. Kesin ve bağlayıcı hükmün olduğu yerde mümin erkek ve kadınlara düşen tek şey var. Ona iman etmek ve ona kabul etmek, ona teslim olmaktır. Onun dışında ben de şöyle düşünüyorum tarzında bir ihtiyar, bir tercih hakkı Allah mümin erkek ve kadına vermemektedir. Dinin kesin ve bağlayıcı hükmünün olduğu hususta. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, ihsan ederse, onlar apaçık bir şekilde yoldan sapmış olurlar. Şimdi dolayısıyla burada birinci talimat Allah ve Resulünün önüne geçmemek. İkinci talimat seslerini Efendimiz Aleyhisselam'ın sesinden daha fazla yükseltmemek. Ya ellezine amenu la terfa'u asvatekum fevka savtin nebiyyi. Yani orada konuşurken İşte geliyorlar tabii işte efendim yüksek sesle bağırıyorlar. Efendimizin huzurunda yüksek sesle konuşanlar oluyor. Daha çok tabii oradaki Efendimizin sohbetindeki, Efendimizle buluşmalardaki ahlak ve adabı henüz tam bilmemiş insanlarda böyle ufak tefek şeyler oluyordu. yani istisna, uygun olmayan hareketler söz konusu olabiliyordu. Ama öğrendikten sonra hiç kimse bu böyle bir saygısızlık yapmıyorlardı. Ama ufak tefek de olsa, istisna da olsa bütün şeylerin olmasını Cenab-ı Hak asla uygun görmüyordu ve hemen ikaz ediyordu. Dolayısıyla seslerinizi Nebi'nin sesini daha fazla yükseltmeyeceksiniz. Tonunuzu ayarlayacaksınız. Hiç konuşmayın değil. Konuşacaksınız ama bir defa Resulullah müsaade etmeden konuşmayacaksınız. Buyurun konuş dediği zaman da bakacağız Efendimiz Aleyhisselam ses tonu ne kadar? Diyelim ki efendim şu kadar. Onun diyelim ki efendim bir şu kadar aşağıda. Biraz da aşağıda. Efendimiz duyacak kadar konuşacaksınız. Açınız ses yüksek. Niye? O Allah'ın peygamberi. O peygamberin karşı saygılı olacaksınız. Kime karşı konuştuğunuz farkında olacaksınız. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ مِنْ قَوْلِ كَزَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. Kendi aranızdaki böyle işte Ahmet Mehmet dediğiniz gibi, açıktan konuştuğunuz gibi, biraz bir ölçüsüz konuştuğunuz gibi peygamberle böyle konuşmayacaksınız. Ya Muhammed demeyeceksiniz. Daha dikkatli konuşacaksınız. İkaz nedir? Bu Resulullah'a göstereceğiniz en asgari hürmet budur. Resulullah'a göstereceğiniz en asgari hürmet budur. Yani konuştuğunuz sözler, sesinizin tonu ve ayarı buradan başlayacaksınız. Peygamber'e saygılı olmaya. Buradan bu işin efendim birinci noktasıdır, başlangıcıdır. Öteki tabii saygısı da asla yapmayacaksınız. Tahkir etmelerdir, hakaret etmelerdir, bağırıp çağırmalardır, karşı gelmelerdir falan. Ha öyle şey yok. Yani sesi yükseltmemek ve kendi aramızda konuştuğumuzu konuşmamak Resul Efendimiz'e gösterecek saygının asgarisidir. Birinci noktasıdır. Tıpkı anne babanıza öf demeyin sözüne benzer. Ötesi zaten haram. Ötesi zaten doğru olmaz. En tahbata a'malukum ve entum teşurun. Eğer peygambere bu şekilde asgarisinden bir saygısı yaparsanız farkında olmayan amelleriniz boşa gider. Yani Müfessir Zemahşer'e diyor ki bu diyor efendim bazı günahlar vardı ki tek başına günahtır. Yani mesela bir şey yaparsın, Allah der ki bu kulum şu efendim hata işledi, yazar ona diyelim ki affeder, etmese de bir ceza takdir eder. Fakat bazı günahlar vardır ki kendisine sınırlı kalmaz. Bir de yapılan salih amellerinizi yok eder. Bu çok daha büyük günah. Hem günah işliyorsun, günah yazılıyor. Hem de yapmış olduğun diğer efendim salih amellerini iptal ediyor. Yok ediyor efendim, onları efendim boşa çıkarıyor. Dolayısıyla bu günahlar çok daha büyük günahtır. İşte Efendimiz Aleyhisselam'a saygısızlığın en asgarisi olan sesi yükseltmek bile böyle bir günahtır. Onun dışındaki saygısızlıklar ise efendim çok daha büyük, vebal ve insanın bütün ameli boşa getirecek kadar da tehlikeli günahlardır buyuruyor. İşte efendim Efendimiz Aleyhisselam'ın aile efradına ait odaların arkasından ona adıyla hitap ederek bağıranların akıllarını kullanmayan kimseler olduklarını dile getiriyor. İnnellezine yunadunek min varel hucurati ekserum la yakilu. Yani Allah'ın peygambere nasıl hitap edeceğini, nasıl sesleneceğini bilmeyen insanlar Cenab-ı Hakk'ın nezdinde bunlar la yakilun, akılsız demektir. Demek ki yani cehaletle akıl birbiriyle efendim zıt olmuş oluyor. İnsan nerede, nasıl davranacağını, şekilde gideceğini bilmesi lazım. Cenab-ı Hak onlara diyor ki eksilumda ya akılun, bunların diyor akıllı çalışmayan kimselerdir. Yani edebi uygun olmayan kimselerdir. Bunların bu işten vazgeçmeleri gerekir. Bunlar bu haliyle kesinlikle örnek alınmaması gereken, tam tersine ısrar edilmesi gereken bir durumdadırlar. Sonra ayet-i kerimelerde işte efendim velev ennehum sabaru hatta tahrucu mekana hayran lehum. Eğer onlar diyor peygambere saygılı olsalardı, o hücrenin arkasında bağırmasalardı, sabırlı olsalardı, Efendimiz kendi işini tamamlayıp da abdestini çıkıncaya kadar bekleyebilselerdi daha hayırlı olurdu diye. Onlara da tekrar bir ama Allah Gafur Rahim ismiyle bunu bitirmek suretiyle onları da hem tevbe hem de bağışlanmaya davet etmektedir. Sonra burada yine Fasıl'ın sözünü iyi tetkik etmelerini, hiçbir topluluğun bir başka topluluğu alay etmemesini, keza hanımların bir hayat nömelerini, insanların birbirlerine lakap takmamalarını, kalplerin temiz tuttukları gibi dillerinde kardeş eti yemişçesine iğrenç olan gıybetten korunmalı gerektiğini hatırlatmıştır. Burada tabi inen Hucurat Suresi nazil oluyor ve Hucurat Suresi'nde de başta Peygamber Aleyhisselam'a olan efendim adaptır, hürmettir, muhabbettir, itaattir ve dikkat edilmesi gereken hususlardır. Sonra müminden kendi arasındaki hukuktur. birbirlerini ıslah etmeleri, değer vermeleri, kardeşlik hukukuna dikkat etmeleri, ama kardeşlik hukukunu bozacak olan böyle işte alay etmektir, lakap takmaktır, kınamaktır, ayıplamaktır, gıybet etmektir, çiziş etmektir. Onlardan sakınması gerektiğini de ayet-i kerimeler peş peşe ne yapıyor? Yine bu sürede dile getirmiş oluyor. Arap toplumunun söz ustalarından oluşan bir topluluk vesilesiyle sözün ilahi ahlakı yasası da böyle öğretilmiş olmaktadır. Sözcüklerle konuşma, meramını dille ifade etme insana verilen ilahi bir lütuftur. İnsanı yaratan ve ona beyanı üreten Cenab-ı Hak'tır. Hazreti Adem'i var edip ona varlıkların isimlerini belirten Cenab-ı Hak'tır. Söz, insanın evrene açıldığı ve yüreğindekini dışarıya açtığı bir mucizevi ayettir. İnsanı, kıymetli değerli dinleyenlerimiz, insanı diğer varlıklardan ayıran tabii onun beyan özelliğidir. Onu Cenab-ı Hak Bakara suresinin 30-38 ayet-i kerimelerde Hazreti Adem'in halifeliği bağlantısıyla orada dile getirmektedir ve Cenab-ı Hak meleklere öğretmediği şekilde Adem'e esmayı öğrettiğini, eşyaları, eşyaların isimlerini, eşeğe isim verme salahiyetini ve özelliğini, bilmediğini öğrenme, bildiklerinden bilmediklerini de efendim öğrenebilme, öğrendiklerini başkasına üretebilme özelliğin insana ait olduğunu, dolayısıyla insanın yeryüzünün imarının insana verildiğini, yeryüzünün bütün imkanlarının insanın amade kılındığını, o da uzun anlatmakta ve insanın bu yönüyle diğer mahlukatı bırakalım meleklerden bir üstün konumda olduğunu dile getirmekte Cenab-ı Hak. Yine Rahman suresinde de Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan. Rahman Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Çok büyük bir rahmet tecellisi, insanı yarattı ve insanın da diğer varlıkta en büyük ayıran vasıfı beyan. Ne demek beyan? İnsanın düşünebilen, gördüğünü, duyduğunu anlayabilen, ondan efendim anlam çıkarabilen, sonra anladığını anlatabilen, konuşabilen, başkasına da efendim bunu ifade edebilen bir özet yaratıldığını, bu yönüyle diğer mahlukatın üstün kılındığını ayetler bize bildirmiş oluyor. Dolayısıyla yani konuşabilme özelliği ve bunu da içindeki tuttuğu manaları dışarıya böyle aktarabilme özelliği de çok büyük bir mucize olarak dile getirilmiş olmaktadır bu ayeti kerimelerde. Kıymetli dinleyenlerimiz, yine sözü güzel söyleme, sözün efendim ahlakiliği ve estetiği güzelliği noktasındaki programımız devam edecek ama şimdi programın sonuna girmiş olduğumuz için Cenab-ı Hak hepimize her konuda olduğu gibi sözü yerinde güzel, isabetli, hayırlı bir şekilde konuşma noktasında da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini en güzel anlayıp uygulayan kullardan bizi kılmasını diliyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.